Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Hadis usul derslerinde kabul ve red açısından hadisler bölümünde kaldık. Başlayalım inşallah.
Kabul ve red açısından hadisler. Nebevi hadisler makbul ve mevcut olarak ikiye ayrılmışlardır. Makbul, bu hadisi rivayet edenlerde kabul şartları bir araya gelmiştir. Bu sebepten onların naklettiği hadis makbul görülmüştür.
Makbul burada, şöyle bir not düşelim. Hadislerin kabul ve red açısından taksiminde makbul ve merdut diye ayrılır. Makbul, kabul edilen manasına gelir. Hadis hakkında makbul deniliyorsa ya sahihtir ya hasendir. Ravi hakkında makbul deniliyorsa bunun manası başka. Yani ravinin şazı makbul olması demek onun sika bir ravi olduğunu göstermez. Yani sika olmayan bir ravi makbuldür. Hakkında cerh ve tadil bulunmayan bir ravi makbuldür. Ne demek bu? Ravi hakkında makbul ifadesi kullandığı zaman makbul ravi bunu destekleyen başka bir tarik olmadıkça rivayeti kabul edilmez. Kenara konulur. Rivayeti hüccet ifade etmez. Yani zayıf olarak kalmaya devam eder makbul ravinin durumu. Yani meçhul demektir esasında. Hali meçhuldür. Makbul denmesi yani başka bir tarikle, bunu kurtaran başka bir tarikle onun rivayeti kabul edilir hale gelir. Yani tek başına delil olmaz demektir makbul denildiği zaman bir ravi hakkında. Ama hadis hakkında söyleniyorsa makbul ifadesi ya sahih ya hasen hakkında kullanılır. Buraya dikkat. Evet, merdut.
Hadis hakkında.
Merdut, bu hadisi rivayet edenlerde kabul şartları tamamlanmamıştır. Bu sebepten onun naklettiği hadisler reddedilmiştir. Sahih ve hasen hadislere makbul ismi verilir. Zayıf ve uydurma hadislere de merdut denir.
Demek ki makbul hadisler sahih ve hasen hadislerden oluşuyor. Merdut yani reddedilen hadisler ise zayıf ve uydurma rivayetler.
Abi bu nebevi hadis derken kutsal hadisle mi bahsediyoruz?
Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi sözleri.
Nebi ile alakalı.
Sahih, adalet ve zapt sahibi ravilerin kesiksiz isnatla birbirinden rivayet ettikleri şaz ve illetli olmaktan uzak hadislere denir.
Bakın burada sahih hadisin 5 tane şartı zikrediliyor. Adalet sahibi 1. Ravileri adalet sahibi olmalı. 2. Zapt sahibi olmalı. Adalet sahibi olması yetmiyor. Zapt yani işittiği gibi rivayet edebilme kabiliyeti olması lazım. İster yazıyla zapt etsin, ister ezber gücüyle zapt etsin, muhafaza edebilmesi. Üçüncüsü kesintisiz bir isnat. Yani bütün raviler birbirinden hadisi almış olmalı. Dördüncüsü rivayet şaz olmayacak. Şazın tarifini, illetin tarifini ileride açıklayacağız. Kısaca şöyle diyelim. Şaz rivayet güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir raviye muhalif, aykırı rivayette bulunmasıdır. Ve illetli olmayacak. İllet de hadisle ilgili, hadis rivayetiyle ilgili gizli kusurlardır. Bunun pek çok çeşitleri var. İleride illet babında bunları açıklayacağız. Bu 5 şartı barındıran hadise sahih hadis diyoruz. Ve sahih hadis gerek akidede gerek ahkamda ve bunların dışındaki bütün konularda delil olarak kullanılır ve bununla amel etmek gerekir. Hasen.
Hükmü sahih.
Hasen'den devam edelim.
Hasen, adalet şartına sahip olmakla beraber zapt yönünden sahih hadis ravilerin derecesine ulaşmayan kimselerin muttasıl isnatla rivayet ettikleri şaz olmayan ve kendini taşımayan hadislere hasen denir.
Sahih'in şartında 5 tane şart zikretmiştik. Hasen'de de 5 şart var. Fakat ikinci şart olarak zikrettiğimiz adaletur ruvat, yani ravilerin adil olması, ondan sonra zaptur ruvat dedik. Ravilerin zabit olması, yani ezber kabiliyetinin, zapt etme kabiliyetinin olması dedik. İşte bak, ikinci şarttaki ufak tefek kusurlar sebebiyle hadis sahih olma derecesinden hasen derecesine düşer. Yani diğer 4 şartta tamamen sahihle aynıdır.
Tamam.
Zapt, yani ezber konusunda ufak tefek kusurları vardır. Yani sahihin ravileri kimlerdir? Sika, sept, mutkin, bunun gibi ezber yeteneğinde, zapt yeteneğinde üstün vasıfla zikredilenlerin rivayeti sahihtir. Saduk'un yuhti, yani dürüst fakat bazen hata eder, bazen vehmeder. Saduk vasfına sahip ravilerin hadisine de hasen diyoruz. La be'se bih denilir. Yani onda bir sakınca
sadece,
yoktur.
Bu yönden sadece sahihlikten düşüyor.
Hasen'in diğer anlamı güzel demek değil mi?
Güzel demek.
Yani hasen sahiye yakınmıyorsa güzel hadis, yani öyle mi algılayacağız?
Hadis ıstılahındaki manası başka.
Hadisteki manası farklı.
Tabii.
Anladım.
Hükmünü okuyor mu hocam?
Evet.
Hükmü kendisiyle delil getirme ve amel edilmesi bakımından sahih gibidir.
Yani hüccet olma bakımından aynı sahih gibi bağlayıcıdır.
Bir sahih hadisle bir hasen hadis çeliştiği zaman sahih hadis öne geçer, tercih edilir. Çünkü sahih hadis rütbe olarak hasenden yüksektir. Bu maddelerin ayrıntıları ve zayıf hadis sonraki derslerde müstakil olarak işlenecektir. Alimlerin bu bapta bundan daha sahih hadis yoktur sözü o hadisin sıhhatini gerektirmez. Bundan maksat bu bapta onun diğer rivayetlere nazaran en sahih olduğunu ifade etmektir. Alimler bu sözden umumiyetle bu manayı kastederler.
Yani bu bapta bundan daha sahih hadis yoktur dediği zaman, yani kitaplar, hadis kitaplarında veya ahkam hadislerine dair kitaplarda bu tip ifadeleri gördüğünüzde, diyelim İbn Hacer Fetul Bari'de, Bukhari Şerif Fetul Bari'de bu tip ifadeleri kullanır. Bu bapta bundan daha sahih hadis yoktur der. Beyhaki yine kitabında bu tip ifadeleri kullanmıştır. Bu bapta bundan daha sahih hadis yoktur der. Bu söz işte bu hadise sahih diyor denilmesi manasına gelmez. Bu bapta yani en kuvvetli hadis bu. Fakat buna rağmen zayıf olabilir. Sahih de olabilir, hasen de olabilir. Sadece o bapta gelenin en kuvvetlisini belirtmek için bundan daha sahih rivayet yoktur bu bapta derler. Fakat hadis zayıf olabilir.
O bapla sahih ilgili yani.
Da, yani o baptaki en kuvvetli hadis.
Ondan zayıf olup da ona
bu hükmü derken ne oluyor? Bunun hasenin hükmü yukarıda sahih hadisin hükmü.
Yani sahih hadis gibi bağlayıcıdır.
Yani daha zayıf olduğu halde ona ziyade de gelebilir. Baptaki en sahih hadis olmasına rağmen ziyade kabul eder. Yani onu diyorum. Sahihtir. Hasen olan bir hadis de ona ziyade getiremez mi? Yani şaz olmadan.
Yani demek istiyor ki abi diyor, bu bapta yazdığı zaman diyor sahih hadis yazıyorsa bu belki zayıf da olabilir diyor yani. Ben öyle anladım.
O babın en sahih.
O bapta bakın şimdi mesela bir meselede 5-6 tane diyelim zayıf hadis gelmiş. Bu zayıf hadisler içerisinde en kuvvetli tarikle gelene bu bapta bundan daha sahih hadis yoktur derler. Bu hadisi sahih gördü manasına gelmez.
Ben sahih olup da sahihlerin gelir? En
ne manasına sahih gelir?
O baptaki en kuvvetli rivayettir. O manaya gelir.
Sahih de olabilir ama bu.
Sahih de olabilir.
Hasen olan buna ziyade yapabilir değil mi?
Ziyade ile ne alakası var şimdi?
Bu burada zayıf hadis içerisinde konuşuyor.
Yani bir bapta diyelim 40 hadis rivayet etmek hakkında bir sürü zayıf hadis gelmiştir. Yani 40 hadis ezberleyip ümmetime aktarana işte şefaatin menayil olur veya alimler arasında işledilir. Bunun gibi rivayetler var.
Ama
bu alimler tariklerin hepsini çıkarır. Bazıları çok zayıftır, çürüktür. Elle tutulacak gibi değildir. İşlerinde böyle eğer takviye bir tarik olursa takviye ile birlikte kuvvetlenebilecek bir tarik vardır. Ama zayıftır hadis. Bu baptaki en sahih hadis budur derler. Sadece o tarik hakkında.
Ama bu sahih olduğunu göstermez.
Sahih olduğuna hükmetmek demek değildir bu.
Akideyle arkamda bunu kullanabilir miyiz peki? Hangi bu baptaki hadisi? Mesela böyle geldiği zaman.
Sahih olduğuna hükmedilmemiş.
Hükmedilmemiş ama hadis sahih
eğer,
olabilir.
Eğer sahih olduğunu açıkça ifade eder de bu sahihtir ve bu babın en sahih hadisidir derse o zaman sahih olduğu anlaşılır. Hasendir ve bu bapta en kuvvetli, en sahih hadistir derse o da hasendir.
Ben de anladım. Yani, zayıf da mesela böyle
şu şey... cümle hadisin sıhhati hakkında bir hüküm ifade etmez. Burası din yeter. Bu baptaki en kuvvet, en sahih hadis demeleri hadisin sıhhatine hüküm demek değil.
Ama alimin getirdiği tarika da olur ya, sonraki bir alim geldiğinde bakar, onu kuvvetlendirici bir şey olur. Ondan kendini önüne atabileceği bir yerdir yani. O alim o konu hakkında bilgi vermiş olur bana da.
Yani bunu amel edebiliriz yani.
Edemez. Sahih olduğunu tespit etmedikçe amel edemez.
Öğreneceğiz.
Evet, sahih ve hasen hadis.
Sahih ve hasen hadis. Kabul sıfatları 5'tir. Bunlara şurutul hamse denir. 1. Senedin muttasıl, bitişik kesintisiz olması. Bunun anlamı ravilerden her bir ravinin kendisinden bir üstteki raviden hakikaten işitmiş olmasıdır. Kendisinden bir üstteki ravinin de daha üstteki raviden hakikaten işitmiş olması ve senedin sonuna kadar böyle devam etmesidir. 2. Ravinin adaleti. Senetteki ravilerden her birinin adıl sıfatına sahip olmasıdır. Adıl fısktan küçük düşürücü vasıflardan salim olan akıllı Müslüman kişiye denir. Kafir, fasık, mecnun, hali bilinmeyenler adıl değildirler. Bir kadın fısktan ve kötü sıfatlardan salim, akıllı ve Müslümansa onun da rivayeti makbuldür. 3. Tamamuz zapt. Ravinin işittiği hadisi zihninde sabitleştirmesi ve istediği zaman onu sunması hususunda yüksek bir mertebede bulunmasıdır. Çok hata yapan gafil kişi ile hafifuz zapt olan kişi bunun aksinedir.
Yani işte sahih hadisle hasen hadisi birbirinden ayıran madde burası. Temamuz zapt yani zapt konusunda en yüksek mertebe o ravinin hadisinin sahih olmasına hükmetmeyi gerektirir. Hafifuz zapt ise hasen derecesine düşürür. Eğer bu zapt konusunda yanılgılar çok fazlaysa, yani saduk derecesinden daha düşük, çok fazla hata eden, çok fazla yanılan, ne rivayet ettiğini bilmeyen dereceye gelmişse, o kimse adil biri bile olsa rivayeti zayıf derecesine düşer. Eğer bir önceki madde olan ikinci madde, ravinin adaleti zedelenirse, yani fısk, bidat gibi, bidate davetçi olmak gibi vasıfları varsa, rivayet sadece zayıf olmakla kalmaz. Çok zayıf diye nitelenir. Şahit olarak ve mutabaat için kullanılmaz. Ama adaleti yerinde. Fakat şu üçüncü madde temamuz zapt konusunda kusuru varsa ravinin, yani zayıf derecesine düşürmüşse, bu zayıf ravinin rivayeti kendisi gibi olan başka bir ravinin rivayetiyle sahih derecesine veya hasen derecesine çıkabilir.
O nasıl bir derdiyel hocam? Nasıl?
Adaleti yerinde olup da, yani adil bir ravi olup da çok yanılan, çok yanılması sebebiyle rivayetinin zayıf olduğuna hükmedilen bir ravinin hadisi kendisi gibi aynı durumda olan başka bir ravinin rivayetiyle hasen derecesine çıkar. Yani, takviye olur.
Hafif zapt olsa dahi iki kişi öyle bilese adil olduğundan dolayı bu hasen olabiliyor yani.
Evet.
Birbirini desteklerinden dolayı.
Destekler. Ama adaleti düşük olan veya şu isnat kopuk olan rivayetler isnadın kopukluğuna göre değişir. Mesela mudal dediğimiz iki ravinin peş peşe düşmesi şiddetli zayıftır. Ama bir tane ravi düşmüş, munkatı dediğimiz bir rivayetse bu da takviyeye elverişlidir. Yani bu zayıf derecesindedir. Zayıf ile çok zayıfı birbirinden ayırmamız lazım bu sebeple.
Zayıf, çok zayıf.
Zayıfın cidden. Munkatı zayıftır. Mudal şiddetli zayıftır. Adil ravinin rivayeti zayıftır. Fasık ravinin rivayeti şiddetli zayıftır. Ha, çok zayıf.
Bunu bir aç.
Ademüş şuzuz.
Ademüş şuzuz.
Ademüş şuzuz. Sika güvenilir ya da makbul bir ravinin kendisinden daha güvenilir ya da daha öncelikli olan raviye muhalefet etmemesidir. Böyle bir muhalefet söz konusu olursa zayıf hadis türlerinden olan şaz hadisin tanımına girer. Selametün minel ille. Hadiste illetin bulunmamasıdır. İllet ile kastedilen mana inşallah ileride açıklanacaktır.
Evet. İttifak edilen bir hadisin sahih olmasında şart koşulan, ittifakla şart koşulan 5 madde bunlar. Bazılar bunu 4 olarak sayar ama aslı bu 5 maddedir. Niye 4 sayar? Mesela şu selametün minel ille ifadesi bazen ademi şuzuza girer illetle ilgili bazı şubeler. Bazısı da ittisale girer. Bazen de zaptur raviye girer. Mesela ıstırap bir illettir. İttirap. Yani bir ravi aynı hadisi bazen şöyle ak diye rivayet ediyor. Bazen kara diye rivayet ediyor. Aynı raviler yolunda aynı hadisi. Birinde ak diyor, birinde kara diyor. Bu bir ızdırap. Bu ızdırap zapt sıfatıyla ilgili bir illet. Fakat pek çok alim illeti ayrı bir sınıf olarak ele almış. Biz bu yüzden ayrı bir madde olarak şey yaptık. Yani ittifak edilenin esasında 4 tane maddedir. İllet bu 4 madde arasında dağılıyor. Evet.
Sahih hadislerin dereceleri. 1. Buhari ve Müslim'in müştereken kitaplarını aldıkları hadisler bunlara müttefakun aleyh denir.
Yani hem Buhari hem Müslim rivayet etmiş. Aleykümselam. Buhari ve Müslim sıhhat için başkalarında olmayan daha şiddetli bazı şartlar koşmuşlardır. Yani dedik ki ittifak edilen şartlar 5 tane ya. Yani nasıl yani Buhari ve Müslim'in şartları o zaman başka oluyor? Bu o şekil değil. Yani bütün muhaddisler ittifak etmiştir ki sahih hadisin 5 şartı vardır. Fakat bu 5 şart üzerinde bir gevşeklik söz konusu olur. Mesela zat konusunda gevşeklik, ittisal konusunda gevşeklik. Mesela Buhari ile Müslim arasındaki sıhhat şartlarını gözetmede en önemli fark. Birinci maddede ne demiştik? İttisal-ü senette bütün ravilerin hakikaten işitmiş olmaz. Hakikaten işitmiş olmaz. Mesela Müslim der ki eğer sika ravi kendisinden rivayette bulunduğu sika raviyle aynı asırda yaşamışsa buna muasarat denilir. Aynı asırda yaşamak, muasarat. Aynı asırda yaşamışsa bu sıhhat için yeterlidir.
Beraberler.
Yani buluşma aynı imkanı beraber. Var. Karşılaşma imkanı var. Karşılaşmış olmalarının illaki ispat edilmesi şart değildir. Sika bir ravi rivayet ediyorsa zaten karşılaştığı manasına gelir. Müslim bunu yeterli görmüştür. Buhari ise sadece muasaratı yeterli görmemiş, bir de likayı şart koşmuştur. Lika karşılaşmak demek. Karşılaşmış olmalarının tespit edilmesi şarttır demiştir. Yani bu Buhari'nin kendi şartı değil esasında. Ama Buhari kitabını hazırlarken, sahihini hazırlarken hiçbir muhaddisin itiraz etmeyeceği şekilde sahihleri toplayayım diye bir şart koşmuştur. Kendi sahih kabul ettiği hadislerin de üzerinde şartlar aramıştır. Daha ince elemiştir yani. Ki kimse itiraz etmesin diye. Çünkü bazıları likayı illaki şart koşuyor.
Belki
yoksa Müslim'in rivayet ettiği hadislere sahih değildir demiyor Buhari. Burasının altı çizilmesi lazım. Buhari Edeb-i Müfret'te öyle hadisler rivayet etmiştir ki aslında zayıf olan rivayetler de var burada. Ama Buhari'ye göre bunlar hasen veya sahih diye değerlendirilebilecek hadisler.
İlletini kendi bulamadığı hadisler olabilir.
2. Buhari'nin yalnız başına rivayet ettiği hadisler.
Buhari, Müslim'den ayrı olarak likayı şart koştuğu için ve Müslim'den daha ağır şartları sahihinde gözettiği için Müslim'in rivayet ettiği hadislerden daha üstündür sıhhat açısından. Müslim'in Buhari'den üstün olan tarafı ise tertiptir. Bu tertipte Nevevi tarafından başlıklar haline getirilmiştir. Yani tertip aynı tertip başlıkları Nevevi koymuştur. Yani tertibin güzelliği şuradan ileri geliyor. Müslim mesela Buhari aynı hadisi farklı farklı bablarda hüccet getirmek için yani başlıklar kendisine ait olduğu için Buhari'nin fıkhi olarak da istinbatlarını başlıklara yansıtmıştır Buhari. ve ayrı ayrı bablarda aynı hadisi bazen farklı tariklerle farklı bablarda rivayet etmiştir. Müslim'de ise bir konuda gelmiş hadislerin hepsi bir aradadır, peş peşe gelmiştir. Yani bütün rivayetleri, rivayet tariklerini, lafız farklarını hep bir arada görebiliyoruz. Bu açıdan istifadeye daha uygun, fıkhi istifadeye. Ama isnad açısından, sıhhat açısından Bukhari'nin kitabı daha üstün.
3. Müslim'in yalnız başına rivayet ettiği hadisler. 4. Her ikisinin de şartlarına uymakla beraber Bukhari ve Müslim'in kitaplarını almadıkları hadisler.
Burada Bukhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde yer almayan rivayetler vardır. Ebu Davud'da vardır, Nesai'de vardır, diğer hadis kitaplarında da vardır. Hakim. Ama bunların kitaplarında geçmemiştir.
5. Buhari'nin şartlarına uymakla beraber kitabına almadığı hadisler. 6. Müslim'in şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisler. 7. Her ikisinin de şartlarına uymamakla beraber diğer hadis imamlarına göre sahih olan hadisler. Nevevi şöyle demiştir. Alimler, Allah onlara rahmet etsin, Kur'an-ı Kerim'den sonra kitapların en sahihinin Buhari ve Müslim'in sahihleri olduğuna ittifak etmişlerdir. Ümmet bu ikisini kabul ve kabul ile karşılamışlardır.
Evet. Buhari ve Müslim'in sahihlerinin bu şu manaya gelmiyor. Buhari ve Müslim'de zayıf hadis yok. Bu manaya gelmiyor. Buhari ve Müslim'de tek tük diyebileceğimiz zayıf hadisler vardır. Bunlar nasıl? Mesela birinci kısım Bukhari'nin muallakları vardır. Muallak rivayetleri. Muallak rivayet kopuk isnatlarla bab başlığı olarak getirmiştir bu hadisi. Yani hüccet getirmek için değil. Bab başlığını koyabilmek için getirmiştir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Birisi cezim sigasıyla muallaklar, diğeri temriz sigasıyla muallaklar. Cezim sigası şu gibi lafızlardır. Kale Resulullah veya Kale İbn Abbas, Kale İbn Cüreyç, Kale Zühri. Bak Zühri dedi ki, Allah Resulü dedi ki. Bu cezim sigasıdır. Yani kesin bir ifade. Bu şu manaya gelir. Bukhari'ye göre elinde sahih bir isnatla ona ulaşmış fakat bu sahih isnadı burada zikretmemiş.
Kitabın şartı.
Ama kitapta da hüccet getirmiyor. Kitabın şartına da uymuyor olabilir. Ama Bukhari'ye göre sahih bir hadistir o. Cezim sigasıyla rivayet ettikleri. Temriz sigası ise rivayet olunduğuna göre İbn Abbas şöyle demiştir. Allah Resulü'nden şöyle buyurdu, rivayet edildi. Bak bir meçhul ifade var. Rivayet edildi. Bu da bunlar içerisinde sahih olanlar da olabilir, zayıf olanlar da olabilir. İsnadının tespit edilmesi gerekir. Diğerinin de tespit edilmesi gerekir. Orası sadece Bukhari'ye göre sahih. Bize göre yani illetini tespit ederiz. Sahih olmadığına hükmedebiliriz. Bu yüzden İbn Hacer el-Asqalani Talikut Talik diye bir eser yazıyor. Bu 5 cilt olarak basılmıştır. Son cildi Fihrist. Yani son cildinin çoğu Fihrist. Bu 5 ciltlik kitapta Bukhari'nin muallak olarak rivayet ettiği hadisleri mevsul olarak yani isnadıyla tespit edebildiklerini tespit etmiştir. İbn Ebi Şeybe'den, Abdurrezzak'tan ve diğer hadis kitaplarından, Ebu Davud, Nesai, Tirmiz gibi diğer hadis kitaplarından tespit edebildiklerini tespit etmiştir. Tespit edemediklerini de bulamadım demiştir. Bunlardan zayıf olanlar da vardır. Bunun dışında Bukhari'nin sahih olduğuna, hüccet getirmesine rağmen, mesela daha önce bahsettiğimiz gibi, şaz diyebileceğimiz bazı ziyadeler vardır. Ravilerden kaynaklı ziyadeler. Daha önce bir tane örnek vermiştik bu konuda. Müslim'in de böyle. Mesela Müslim makrunen rivayette bulunur. Yani sahih hadisi getirir. Babın esas hadisi, esas hüccet getirdiği hadis en baştaki rivayettir Müslim'in sahihinde. Sonra Müslim bu sahihinde bu hadisi getirdikten sonra adalet yönünden, adalet yerinde olmasına rağmen zapt yönünden hadisi zayıf sayılan, yani zaptı çok zayıf olan, ezberi zayıf olan kişilerin rivayetlerini de takviye için getirmiştir. İstinas deniyor buna. Bu mahrunen rivayet deniyor. Karine olarak getiriyor bunları. Yani ne demek istiyor Müslim burada? Bu ravi adildir fakat zaptı zayıftır. Fakat bu hadisi doğru ezberlemiştir. Çünkü sika bunu, Sika bir ravi bu hadisi tam olarak rivayet etmiş. Bu da o sikaya muvafık bir şekilde rivayet etmiştir. Yani ravi zayıftır ama bunu doğru ezberlemiştir demek istemiştir. Bazen işte bu zayıf raviler kanalıyla getirdiği makrunen rivayetlerde şaz olan ziyadeler veya münker ziyadeler bulunabiliyor. Mesela sika raviler Enes bin Malik radıyallahu anh'ta kim ayakta içen kimse ne indirdiğini karnına ne indirdiğini bilseydi kusmak isterdi hadisini Ömer bin Harun diye başka bir zayıf ravi kanalıyla da getiriyor Müslim. Onun rivayetinde lafız şu şekilde bak. Kim ayakta içerse kussun. Emir sigasıyla geliyor. Ama Ömer bin Harun'un getirdiği rivayet zayıf, şaz. Hatta münker. Çünkü Ömer bin Harun zayıf bir ravi. Ve burada sikanın rivayetine de bir aykırılık var esasında. Müslim bunu aykırı görmemiş, muvafık gibi görmüş, öyle rivayet etmiş. Yani zayıf ravilerin rivayetlerinde bu tip şeyler oluyor. Bir başka örnek zikredelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün otururken işte ayaklarını yaymış bir vaziyette, sarkıtmış bir vaziyette. Ebu Bekir radıyallahu anh girdi, toplanmadı. Ömer radıyallahu anh girdi, toplanmadı. Aynen. Osman radıyallahu anh girince toplandı. Meleklerin bile haya ettiği kimseden ben niye haya etmeyeyim buyurdu. Sahih ve mahfuz olan metni budur. Münker olan, şaz olan rivayet ise, bunlara aykırı olan rivayet ise, yani makrunen, Müslim'in getirdiği rivayette ise şöyle bir ifade vardır. Allah Resulü uylukları açık bir vaziyette oturuyordu. Ebu Bekir geldi toplanmadı, Ömer geldi toplanmadı, Osman gelince uyluklarını kapattı toplandı diye. Bu zayıftır. Bunu sadece zayıf ravi kanalıyla getirmiştir Müslim. Ama sika raviler uyluğun açık olduğundan bahsetmiyorlar. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uylun avret olduğunu belirtiyor. Bazıları mesela uylun avret olmadığına malikiler bu hadisi delil getirmişlerdir fakat zayıftır.
Bapta ilk getirdiği hadise uyması gerekiyor değil mi Allah?
Evet. Yani zayıf raviye dikkat etmek lazım. Müslim'in makrunen rivayette bulunduğu hadislere dikkat etmek lazım. Hasan hadisin şartları.
Hasan hadisin şartları. Hasan hadis, sahih hadisin şartlarından yalnız zaptur ravi maddesi ile ayrılır. Bundan murat, hasen hadisin ravisinin zapt sıfatının sahih hadisin ravisinin zaptından daha düşük bir derecede olması, yani hafifuz zapt olmasıdır.
Yani zapt sıfatı var ama zayıf. Yani şeye göre, sahihin ravisine göre biraz daha zayıf. Zayıf derecesine düşüren ise zaptın olmamasıdır.
İşittiği gibi yani zapt değil.
İşittiği gibi rivayet edememesidir. Evet. Yani zayıf derecesine düşüren odur. Hafifüz zapt olan bazen hata eder, bazen yanılır. Yani genel hali yanılmak değil. Zayıf ravi genel hal, yani yanılması daha ağır basan kimsedir. Daha fazla yanılan, sürekli yanılan, çok yanılan. Mesela ravi ihtilata uğrar. Yaşlandığı zaman aklı karışır. Bu zapt sıfatında düşer. Zayıf derecesine düşer. İhtilata uğrama zayıf derecesine düşer.
Kitabında sahih olur. Ezberinde
bunlar gibi. Mesela İbn-i Lehiya kitapları yanmadan önce kitabından rivayet ettiği zaman sağlam. Kitapları yandıktan sonra hafıza karışıklığına da uğruyor. Zayıflıyor hafızası. Veya karıştırmaya başlıyor. Hatta isimleri, ravilerin isimlerini karıştırıyor. Ondan sonra, yani hafıza karışıklığına uğramasından sonraki rivayetleri kabul edilmiyor. Kitapları da yanlış bulunuyor. Bunun gibi.
Hasan hadisin ravisi hakkında saduk, dürüst, la besse bihi, onda
sakınca yoktur. Leyse bihi be's. Yine aynı manada. Onda sakınca yoktur. Sikatun yuhti. Yani bak sika tabiri kullanılmasına rağmen yuhti. Güvenilirdir ama hata eder. Saduk lehu evham. Dürüsttür ama yanılmaları vardır gibi tabirler kullanılır. Bu tabirler kullanılan ravinin hadisi demek ki hasen derecesindedir.
Sahih hadiste zapt sıfatının en yüksek derecede olması şart koşulur. Ama hasende bu yüksek derece şart koşulmaz. zaptın hafif olması yeterli görülür.
Evet. Örnek demişiz. Muhammed bin Amr bin Alkame Ebu Seleme'den rivayet etmiş. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet etmiş. Muhammed bin Amr bin Alkame sıdk ile meşhurdur. Yani saduktur. Ama hıfz sıfatı, ezber sıfatı onda en yüksek derecede değildir. Diğer ravileri, yani hadisin diğer ravileri güvenilirdir. Bu sebeple bu hadis hasendir.
Eğer olsaydı öbür türlü sahih olacak.
Sahih olacaktı.
Bir ravi dahi farklıydı.
Evet.
Yok, ravdenin zaptı.
Bir ravi fark edin. Evet. Bütün ravileri saduk olsa o yine hasendir.
Zaptan dolayı.
Zincirini en zayıf yapması.
Müşbih, müşebbeh, hadis ve hasene yakın olan zayıf hadis için kullanılır.
Yani müşbih ve müşebbeh aslında zayıf hadistir ama hasene yakındır. Yani en ufak bir takviye ile derhal hasen derecesine çıkar bu hadis. Yani fakat hasen olduğuna kesin olarak karar verilememiştir. Yani tam gönül yatışmamıştır bunda. Müstahsen de böyle. Sahih olmaya da hasen olmaya da ihtimali var demektir. Müstahsen görüldüğü gibi müşbihten daha yukarıda bir derecede. Yani çok müstahsen hüccet olur. Yani en azından hasendir müstahsen. Ama sahih de olabilir. Mesela ravisi saduk. Bazı alimler, cerh ve tadil alimleri onun hakkında sika derken bazıları saduk demiş. Bu tip ravilerin hadisine genelde işte müstahsen denir. Yani sayı olmaya elverişli hasen demektir.
Ceyyid, sahih anlamında kullanılır. Ancak bazıları hasen lizatihi mertebesinden yükselmiş olmakla beraber sahihlik kazanmasında tereddüt edilen hadis için ceyyid demiştir.
Ceyyid, kavi ile eşit anlamda kavi hadis veya ceyyid hadis. Ceyyid iyi demek. Kavi de kuvvetli demek, lugat manası. Ama ıstılah olarak, hadis ıstılahında mesela hadis hasen hadis ya bizzat hasendir veyahut da ligayrini hasendir. Sahih de böyle. Ya bizzat sahihtir ya ligayrini sahihtir. Mesela sahih ligayrini ne demek? Hadisin ravilerinden birinde veya birkaçında sikalık, hıfz yeteneği, zapt yeteneği en yüksek derecede değildir. Yani aslında hadisin kendisi tek bu tarike bakarsan hasendir. Ama aynı hadisi yine hasen bir tarikte, başka bir hasen tarik gelerek ne olmuş? Sahih li gayrihi derecesine çıkarmış. Şu ise dosdoğru gelen rivayet kendi başına sahihtir. Buna sahih li zatihi denir aslında. Kısaca sahih deniyor ona.
Sahih
li zatihi.
Tamam. Sahih olanları
bize yani kendisi, verebilecek. Tarik'in kendisi zaten sahih. Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği hadisler gibi.
Sahihli gayrihi.
Sahihli gayri ise başka bir tarikle kendisi, isnadın kendisi hasen olmakla beraber başka bir hasen tarik sebebiyle sahih derecesine çıkandır.
Yine zaptan dolayı.
Dolaylı yoldan sahih olandır yani. İşte bu sahihli gayridir. Hasen de böyle. Hasen, bak şurada bir kırıklık var veya şurada bir kırıklık var. Birkaç yerde var. Yani zapt gücünde azalma var. Bu bizatihi hasendir zaten. Başka bir hasen tarik, bunun gibi başka bir hasen tarik
bunu destekliyor.
Destekliyor. Evet. Ama
sahih derecesine çıkarmıyor.
Senedini değil, metni ilgilendiriyor o zaman değil mi?
O zaman
zayıftan geleceğiz. Zayıftan geleceğiz. Bu zayıf. Ha. Yani hafif zayıflık. Yani şiddetli zayıflık değil, hafif zayıflık. Aynı bunun gibi olan bir hadis daha ne yapar bunu? Destekler. Hasen derecesine. Hasenli gayri derecesine çıkarır. Hasenli gayri derecesine çıkmış bir hadis. Burada ceyyidin tabirine girmiyor. Bizim ceyyidle kastettiğimiz şu hadis. Yani sahihli gayri. Sahihli gayri olan ceyyid olarak nitelenir. Veya hadisin kendisi sahih bir isnatla gelmiştir. Fakat ravilerinden birisi hakkında tereddüt vardır. Aynı müstahsende olduğu gibi. Yani müstahsen hadise ceyyid denilmesi vakidir. Yani aslen hasen fakat sahih derecesine çıkıp çıkmadığında tereddüt edilen hadis. Yani sahih diyemiyor ama ceyyit diyor. Yani ravilerinden birisi sikadır. Fakat bu sika ravinin yanılmaları var. Çok fazla değil ama. Yanılmaları olduğu için işte net sahih diyemiyor alim buna. Buna ceyyit diyor bu sebeple. Yani hüccet olmayan bir işli hadis. Yoksa yani bağlayıcılık açısından bir problem yok.
Hasan hadis birbirini desteklerse çıkıyor değil mi? Sahih.
Evet. Evet.
Hasan de gayrihi de iki Hasan sahih yapmıyor muydu hocam?
İki Hasan sahih derecesi çıkar.
Az önce sen yakaladın.
İki zayıf, iki hafif zayıf. İki hafif zayıf.
Yok anlamadın ya. Ben anlatamadım. Ha, iki Hasan hadisin
birbirinin takviyesi sahih derecesine çıkarır. Sahih li gayrihi.
Az önce bir hata yaptı da sen yakaladın. Zayıftan itibaren.
Evet, salih.
Salih. Sahih ve hasen tabirlerinin her ikisini de kapsayan bir terimdir. Yine itibara başka rivayet yollarıyla desteklenmeye elverişli olan zayıfa da salih denmiştir.
Salih tabiri, salih kelimesi uygun demek. Uygun, elverişli demek salih. Yani hüccet getirmeye elverişli demektir. Yani bu hadis hasen li gayrihi de olabilir, hasen li zatihi de olabilir, sahih li gayrihi de olabilir. Sahih li zatihi de olabilir. Yani hüccet olmaya elverişli. Makbul demek yani. Makbul hadis demek salih. Ravi hakkında salih denilirse
Ravi hakkında
salih denilirse yeterli değildir. Aynı makbuldeki gibi. Yani adalet sıfatı sabit olur salih lafzıyla. Adalet sıfatı sabit olur. Zapt sıfatı sabit olmaz. Ama hadis hakkında söyleniyorsa salih hadis dediği zaman bununla makbul hadis kastedilir. Yani hasen veya sahih olan hadis kastedilir. Begavi rahimullah Mesabihus Sünne kitabında hadisleri ikiye ayırır. Bu genel hadis ıslahları kurallarına uymayan sıra dışı bir durum olduğu için bunu zikrediyoruz. Sıhah ve hisan der. Sıhah hadisler ve hisan hadisler der. Yani sıhah sahihler demek. Sahihin çoğulu. Hisan da hasenin çoğulu. Hasenler. Sıhah tabirini sahihayından yani Bukhari ve Müslim'den aldığı hadisler için hisan tabirini de sahihayın dışındaki kitaplardan aldığı hadisler için kullanılır. Yani Begavi böyle kullanır. İbn-i Salah bunun sadece Begavi'ye özel bir kullanış olduğunu, alimler tarafından benimsenmiş ıslahi manada kullanılmadığına dikkat çekmiş ve şöyle demiştir. Çünkü sahihayn yani Bukhari ve Müslim dışındaki sünenlerde sahih olduğu gibi hasen, zayıf ve münker hadisleri de mevcuttur. Öyleyse hepsine hisan demek uygun değildir. Bazı alimlerin hadisun, hasenun, sahihun gibi bileşik tabir kullanmaları halinde yani bunu alimler çözememişlerdir. Mesela Tirmizi bu ifadeleri kullanıyor. Hadisun, hasenun, sahihun, garibun diyor. Misal. Alimler bunu çözemiyorlar. Yani Tirmizi ne kastediyor bununla diye. Tirmizi'nin ne kastettiğini Allah bilir. Yani çünkü şey olarak örtüşmeyen pek çok şey var. Üçü mesela desek
nasıl
ki
nasıl oluyor bari?
Şimdi hasenun sayihun dediği bir hadis. Yani normalde bu hadisin hasen bir tariki var. Yani kendi rivayet ettiği, süneninde zikrettiği bu tarik hasendir. Tirmizi bunun hasen olduğuna hükmetmiştir. Sahihun demesi başka bir tarikle sahih derecesine çıkar manasına gelir. Ama garibun dediği zaman bir de aynı hadis hakkında
hem tek diye
hem yani hem tek tarikten bildiğini söylüyorsun hem de bu ifadeyi zincirleme kullanıyorsun. Bu bir problem teşkil etmiştir. Yani Tirmizi'nin burada ne kastettiğini alimler halen daha çözememiştir.
Çözülmesin diye.
Onun yetiştirdiği öğrencilerden hani bununla alakalı bir şey yok mu?
Yok ama genel kural olarak hasenun sayihun dendiği zaman müellifin zikrettiği bu hadis hasendir, tariki hasendir fakat sahih derecesine çıkmıştır. Yani sahih-i gayri derecesine çıkmıştır başka tarikler sebebiyle. Fakat o tarikleri Tirmizi zikretmiyor. Sadece işaret ediyor. Mesela Ali radıyallahu anh'tan hadisi rivayet ediyor. Aynı hadis Ebu Hureyre'den, Ebu Umame'den, Ebu Said el-Hudri'den de rivayet edilmiştir diye altında işaret ediyor sadece. Bu tarikleri isnat zincirini zikretmiyor.
Zikretmeden çok yalan.
Evet. Bazen de hasen kelimesi ıstılahi anlamda değil de lugavi manada güzel manasında kullanılmıştır. Mesela İbn Abdilber'in Et-Temhid'de miydi, Cami-ül Beyanil İlim'de miydi? Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir hadiste bu hadis hasen bir hadistir diyor. Yani güzel bir hadistir demek istiyor. Yani ıslahi manayı değil de lugavi manayı kullanıyor. Bazıları bunu hüccet zannedip hüccet getirmeye kalkıyor. Fakat isnat çürük, zayıf. Zayıf bir rivayet.
İslam'a uygun.
Ama mana güzel. Yani teknik tabirle hadis ıslahlarına uygun bir hasen değil. Buna da dikkat etmek lazım. Nasıl Allah izin verirse...
Nasıl ayrı bir devam? Mesela kitapta hasen diyor. Ben bunu nerede bileyim ki? Yani ıslah ya da normal manada oluyor. Yani başka bir manada güzel.
Şimdi,
güzel olduğu zaman hüccet
böyle bir ediyor. Böyle bir durumda mesela alimler ittifak etmişse bir hadisin hasen olduğunda veya sahih olduğunda, bazen bazı alimler hasen der, diğer bazıları sahih der. Bu çok önemli bir ihtilaf değil. Çünkü hüccet açısından çok önemli bir ihtilaf değil. Sadece tercih sebepleri gündeme geldiği zaman mesela bir hadise, sahih olan bir hadise hasen denmesine itiraz edilebilir. Çünkü tercih gündeme gelecek. Sahih hadise karşı haseni tercih edeceksin. Hasene karşı sahih tercih edeceksin. Bunun gibi. Böyle bir tercih durumu söz konusu olmazsa ciddi bir problem teşkil etmez. Ama zayıf diyorsa bazı alimler bu hadise, biz burada isnadına bakmak durumundayız. Yani bu alim falancanın sahih veya hasen dediği bu hadise neden zayıf demiş? Hangi illetten ötürü? Bu illete bakarız. İhtilaf yoksa zaten hasendir.
Güzel demesi yani bu mesela başka anlamda hani hasenin güzel olması.
Yani burada İbn Abdilber teknik bir hata yapıyor.
Yok, hadis yanlış olduğunu bir ifade ediyorsa bu hadis değil midir yani güzel ifadesiyle?
Manası güzel.
Manası güzel ama hadis değildir yani.
Sahih değil.
Sahih değildir.
Hatta. Zayıf bir hadis.
Bu dört ilimde de açıklanıyor herhalde. Açıklanıyor genelde yani.
Anladım, onu anladım şimdi. Tamam.
O da açıklamalı geliyor yani. Hasen derken neyi kastediyor?
Şimdi de girdi.
Allah izin verirse bir sonraki derste zayıf hadis babına geçeceğiz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yani sahih hadis ve hasen hadis konusunda anlaşılmayan bir şey. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve tekele şirikelek ve estağfuruke ve töbileyk.